Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun ve tur sinin. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ila 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ila 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20'de 1399 Hicri Kameri, 25 Cemadiyül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 9 Ocak 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Trump taraftarlarının Amerika Kongresi'ne baskın yapması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, sağlık bülteni ve yaşamın hatları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Pakistan'daki IŞİD cinayetini kınadı. Koronavirüs salgında son 24 saatte 82 kişi daha yaşamını yitirdi. İran aşısı 7 gönüllüye daha enjekte edilecek. İran'ın yeni yeraltı füzesi üssü Türkiye basında geniş yankı buldu. Ve Bakü ülkenin 3 kentinde Türk üsleri açılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde bir kömür ocağındaki çalışanları kaçırdıktan sonra katreden terör örgütü IŞİD'in eylemine şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde bir kömür ocağındaki çalışanları kaçırdıktan sonra katreden terör örgütü IŞİD'in eylemine şiddetle kınadı. Hatipzade bu cinayet bir kez daha bölgedeki tüm ülkelerin birlikte tekfirci terör örgütleriyle mücadele etmesi gerektiğini vurgulamaktadır, dedi. Hatipzade sözlerine ek olarak şu ifadeleri kullandı. Bütün İslam ülkeleri bu aşırılık yanlısı ve tekfirci grupların ideolojik bağlamını ve finansmanını ortadan kaldırmaya çalışmalı ve farklı din ve inançlardan masum insanlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla bu grupların belirli ülkeler tarafından desteklenmesini önlemelidir. Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde 11 maden işçisi silahlı saldırganlar tarafından kaçırılarak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte 82 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözcüler açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5.924 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56.100'e, vaka sayısının da 1.280.438'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.686'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.067.466'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi Klinik Testler Merkezi Başkanı Hamid Hüseyin'e İran yapımı korona aşısının 7 gönüllü vatandaşa da enjekte edileceğini duyurdu. Hüseyin'i bu bağlamda yaptığı açıklamada İran yapımı korona aşısının test sürecinin devam ettiğine ve birinci fazın 3. aşamada yarın 7 gönüllüye daha aşılama yapılacağını duyurdu. Yetkili bu sayıyla birlikte İran aşısı yaptıran toplam göründüğü sayısının 14'e çıkacağını ifade ederken önceki aşamaların sonuçlarının emniyetli olduğundan bu haftanın sonuna dek 7 yeni gönüllüye aşılamanın da hafta sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı. Hüseyin'e insan denemesinin ikinci aşamasında 56 gönüllüye İran yapımı korona aşısının enjekte edileceğini söyledi. İranlı araştırmacılar tarafından üretilen ilk yerli korona aşısının klinik testlerinin ilk insan denemeleri 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari'nin katıldığı törenle gönüllüler üzerinde denendi. İran aşısının ilk gönüllüleri İmam Hümeyni'nin talimatlarını uygulama kurumu başkanı Muhammed Muhbir'in kızı Tayyip Muhbir ile bu kurumun yöneticilerinden biriydi. İslami Kalabı rehberi Ayetullah Hamene'yi dün Amerika, İngiltere ve Fransa'dan korona aşısının ithal edilmesini yasakladı. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de bugün yaptığı konuşmada yabancı aşıların İranlılar üzerinde test edilmeyeceğini belirtti. Salgınla mücadele kapsamında alınan korona tedbirlerinin ülkede başarılı bir şekilde uygulandığını anlatan Cumhurbaşkanı Rouhani, şu anda İran'daki korona durumunun iyi olduğunu söyledi. İran'dan aşılama planı hakkında Rouhani, İran'a koronavirüs aşısı geldiğinde ilk etapta 1.3 milyon kişi aşılanacak dedi. Yabancı şirketlerin İran'a aşı gönderme taleplerini kabul etmediklerini açıklayan Rouhani, ülkeye daha önce aşı getirebilirdik. Aşı üreten bazı yabancı şirketler bu aşıları halkımız üzerinde denemek için bize gönderme talebinde bulundu ancak Sağlık Bakanlığı bu talebe engel oldu diye konuştu. Cumhurbaşkanı Rouhani henüz test aşamasında olan yabancı aşıların İran vatandaşlarının üzerinde denenmeyeceğini de belirterek insanlarımız bundan emin olabilir. Güvenli korona aşısı alımı öncekilerimizden de biridir ve inşallah aşılama planı zamanında uygulanacaktır ifadesine kullandı.
Devrim muhafızlarının Fars Körfezi kıyısındaki yeni yeraltı füze üssünü görücüye çıkarması Türkiye basınının gündeminde yer aldı. Sözcü gazetesi yeraltı füzeleriyle gözlüğü Amerika ve İsrail bayrakları çiğnediler başlıklı haberinde devrim muhafızları komutanı General Hüseyin Selami ve beraberindeki heyetin Fars Körfezi'nde yeraltı füze üssünü ziyaret ederken Amerika ve İsrail bayrakları üzerinden geçerek bu şekilde onlara mesaj gönderdiklerini belirtirken Milliyet gazetesi son dakika gelişmesi olarak verdiği haberde görüntüler ortaya çıktı. Bu da İran'ın yeraltı füze kenti diye yazdı. Milliyet, yeraltı füze üssünde görücüye çıkarılan İran füzelerinin yüzlerce kilometre menzile sahip olduğunu ve hedeflerini yüksek dikkatle vurma ve imha gücüne sahip olduğuna dikkat çekti. Bir Gün gazetesi de İran'ın yeni füze üssünü haberleştirerek devrim muhafızları komutanları tarafından İran'ın yeni yeraltı füze üssünün görücüye çıkarıldığının altını çizerek Komutan Selami'den naklen İran genelinde bu üslerden çok sayıda olduğunu yazdı.
Variyete Sinema Base 93. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film ödülünü ilk kez Kazanabilecekler listesinde ünlü İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin yönettiği Güneş filmine yer verdi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 93. Akademi Ödülleri'nde 1 Ocak 2020, 28 Şubat 2021 tarihleri arasında gösterilen en iyi filmler takdir edilecek. 2021 Akademi Ödülleri 25 Nisan 2021'de Hollywood'daki Dolby Theater'te yapılacak 2021 Oscar'larının zamanı yaklaşırken Variety Information Database her yıl farklı kategorilerde bu ödülün kazananları da öngörüyor. Bu kurum Mecidi'nin yönettiği Güneş, İran sineması adına Uluslararası Film Oscar'ını iyi kazanabilecekler listesinde yer verdi. Mecidi'nin küresel ölçekte çalışan çocuklar sorununu ele alan son filmi Güneş, bugüne kadar film festivallerinde büyük beğeni topladı ve filmde oynanan genç oyuncu Ruhullah Zamani 79. Venedik Film Festivali'nde Marcello Mastroianni en iyi genç erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yapımcılığını Mecid Mecidi ve Emir Bena'nın da üstlendiği Güneş, Katar Ajal Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü kazandı.
Bu yılın ilk 9 ayında 20 Mart-20 Aralık 2020 %47'si külçeye ait olmak üzere çelik sektörü 5.6 milyon ton ağırlığında 2 milyar 179 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti. Aralık ayında ise 839 bin ton ağırlığında 354 milyon dolarlık çelik ürünleri ihracatı yapıldı. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatta en büyük payın külçelerin %47'sine sahip olduğu açıklandı. 1 milyon 593 bin tonluk slab külçelerinin ağırlık payı ise %28'di. Bu dönemde inşaat demir ihracatı ise 597 bin ton ağırlığında 253.4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %12 büyümeyi gösteriyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yerel basında çıkan ülkenin 3 kentinde Türkiye'ye ait üslerin açılacağı yönündeki haberlere yalanladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagıf Dargahlı, yerel basında yer bulan ve ülkenin de 3 kentinde Türkiye'ye ait askeri üslerin açılacağının belirtildiği haberlere yanıt verdi. Sputnik'e konuşan Dargahlı, yayılan bilgiyi gerçeği yansıtmıyor ifadelerine kullandı. Azerbaycan'ın imzaladığı anlaşmalarda öngörülen haller dışında kendi topraklarında yabancı askeri üs kurma politikası uygulamadığını kaydeden Dargahlı, Azerbaycan'ın bağlantısızlar hareketinin bir üyesi olduğu ve bu harekete 2019-2022'de dönem başkanlığı yaptığı unutulmamalı dedi.
Türkiye'de hayatını kaybeden 5 Afgan vatandaşın cesedinin Kabil'e götürüldüğü bildirildi. Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanef Emter bu bağlamda yaptığı açıklamada bu ülkenin büyükelçiliğinin yardımıyla hayatını kaybeden 5 Afgan vatandaşının cesedinin Ağrı'dan İstanbul ve oradan da Kabil'e getirildiğini duyurdu. Yıllardır savaş ve çatışmaların pençesinden kurtulmayan Afganistan'dan her sene binlerce insan iyi yaşam ümidiyle kendi topraklarını terk ederek başka ülkelere gidiyor. Bu badireli göç sırasında çok sayıda Afgan vatandaşı hayatını kaybediyor.
Karamollaoğlu Erdoğan'ın Asil Türk ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, bugün durduğumuz yer belli ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişini açığız dedi. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Asil Türk ziyaretine ilişkin Habertürk yazarı Nagihan Alçı'ya konuştu. Ziyaretin sürpriz olmadığını belirten Karamollaoğlu, Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti. Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti. Bu bir nezaket ziyareti, bu aşamada başka türlü görmek doğru olmaz dedi. Karamollaoğlu, Alçı'nın Saadet Partisi olarak durdurdukları yer ile ilgili Oğuzhan Bey'in bir rahatsızlığı, bir itirazı, bir fikir ayrılığı mı vardı sorusuna, hayır Oğuzhan Bey ile biz bu konuları konuşmadık. Kesinlikle böyle bir fikir ayrılığı ya da kendisinin Saadet Partisi'nin bulunduğu yere yönelik dile getirdiği bir itiraz yok. Yer ve zamanı gelince bunlar oturulur konuşulur diye yanıt verdi. İttifak kulislerini değerlendiren Karamollaoğlu bu konuları konuşmak için erken olduğunu belirterek Alçı'nın yani Cumhur İttifakı bünyesinde yer almak imkan dahilinde değildir. Biz çok net bir şekilde Millet İttifakı'nın bir üyesiyiz demiyor musunuz sorusuna şu yanıtı verdi. Bugün durduğumuz yer belli ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da Kongre binasına yönelik yapılan baskın hakkında konuştu. Erdoğan, Diyarbakır, Ergani, Elazığ yolu, Deve Geçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Amerika'da yaşanan Kongre binası baskınına ilişkin ise yıllarca terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer gelişmelere şahit olduk. Şayet öz eleştiri yapılmaz ve kendi davranışını haklı göstermeyi sürdürürse dünya yol ayrımına gelmiş demektir diye konuştu. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması sonrasında gerçekleşen eylemlere ilişkin olarak da terörle bağlantılı eylemin demokrasi, fikir özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yok dedi. Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yeni rektörün atanmasını protesto etmiş, polis müdahalesiyle 36 öğrenci gözaltına alınmıştır.
Beyaz Saray yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlık affından yararlanmak için iktidarı yardımcısına devretmeyeceğini vurguladı. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in affına sığınmak için iktidarı bırakmayacağını duyurdu. Demokratlar Başkan Trump aleyhinde yeniden soruşturma açmayı hazırlanırken Beyaz Saray'dan bu açıklama geldi. Geçen çarşamba günü Amerikan Başkanı Trump'ın talimatı ve teşvikiyle silahlı taraftarları Kongre binasını seçiciler kurulunun oylarının onaylanması için temsilciler toplanırken basmıştı. Kongre sonunda Joe Biden'in 2020 seçimlerinde kazandığını onayladı. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump, Twitter'in kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı. Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi. Trump'ın Real Donald Trump kullanıcı adlı hesabının şiddete teşvik gerekçesiyle askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2.4 milyon takipçisi olan Team Trump adlı hesabı da askıya almıştı. Twitter'in güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha da şiddetli kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık ifadesi kullanılmıştı.
Irak Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yönetiminin Haşr-ı Şabi Başkanı Falif Beyaz'ı yaptırım listesine almasını kabul edilemez niteledi. Irak İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Haşr-ı Şabi Başkanı Falif Beyaz'ı yaptırım listesine alma kararını şaşırtıcı niteleyerek bu kararın beklenmedik ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Irak Dışişleri Bakanı, Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından Iraklı şahsiyetlere yönelik alınan tüm kararların Amerika'nın şimdiki ve sonraki hükümetiyle temaslarda hassasiyetle takip edeceğini belirtti. Amerika Hazine Bakanlığı dün Falif Feyyaz'ın yaptırım listesini aldı. Feyyaz, defalarca Amerikan askerleri dahil yabancı güçlerin Irak'tan çıkması gerektiğine vurgu yapmıştır. Lübnan Hizbullah Hareketi ve Irak İslam Yüksek Konseyi, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Feyyaz kararını kınadı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Süleymaniye'de meydana gelen patlamada bir peşmerge subayı hayatını kaybederken aile bireylerinden ikisi de yaralandı. Bugün Süleymaniye'nin Seyit Sadık bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada Ömer A. Kelali isimli bir peşmerge albayı hayatını kaybederken kızı ve oğlu da yaralandı. Kelali ailesi üyelerinden biri yaptığı açıklamada bu patlamanın kazara olmadığı ve albay Ömer A. Kelali'nin suikasta uğradığını kaydetti.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur eski hükümet üyelerinin girişi sırasında Aden Havaalanı'nda meydana gelen patlamaların Suudi Koalisyon'a bağlı grupların işi olduğunu belirtti. Suudi Koalisyon güçlerinin 24 saat zarfında Aden Havaalanı'ndaki patlamaların kalıntılarını yok ettiğine dikkat çeken Yemenli yetkili, Suudi Koalisyonu'nun 24 saat boyunca araştırma komitelerine olay yerinde inceleme yapıp kalıntıları almalarına izin vermediğini hatırlattı. Aden havalanı patlamaların Ensarullah ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Bin Abdur, Yemen ordu birlikleri ve halk komitelerinin koalisyon ve bağlı güçlere karşı tüm operasyonlarının açık şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Kabil yönetimiyle Taliban arasında barış görüşmelerinin ikinci turu bugün Doha'da başladı. Afganistan Ulusal Barış Yüksek Konsey Sözcüsü Feridun Huzun bu bağlamda yaptığı açıklamada, müzakerelerin ikinci turunun ilk oturumunda iki taraf arasında temel tartışmaların sürmekte olduğunu vurguladı. Müzakerelere katılan Afgan sözcü, barış müzakereleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Afganistan barış görüşmelerinin ilk turu geçen sene Doha'da düzenlenmiştir. Taliban, müzakerelerin yeni turunda ateşkes konusunun ele alınabileceğini ancak bu bağlamda daha karar alamadıklarını bildirmiştir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalanan Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Arawati yaptığı açıklamada, Sriwijaya Hava Yolları'na ait SJ-182 sefer sayılı yolcu uçağıyla irtibatın sağlanamadığını açıkladı. Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadı. En son iletişim yerel saatle 14.40'da kuruldu. Başkent Jakarta, Potanjik seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıldı. Uçakta 6 kişilik mürettebat ve 56 yolcu bulunduğu açıklandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın güvenliğini savunma ve tehditleri savurma mantığı daha güçlenmek başlığını taşıyor. Caydırıcılık alanda stratejik öneme sahip füze gücünün geliştirilmesi İran'ın savunma politikasının önemli bir parçasını teşkil ediyor. Bu mantıklı stratejinin koruması ve sürmesi doğrultusunda düğün devrim muhafızlarının Fars Körfezi kıyılarında yer alan yeraltı füze üslerinden biri görücüye çıkarıldı. Devrim muhafızları başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bu üstün açılış töreninde yaptığı konuşmada toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını ve İslam devriminin kazanımlarını savunma mantığımız daha da güçleniyor dedi. Tüm General Selami, düşmanlarımız mantığımızın gücünü kabul etmiyorlar. Ancak iktidar mantığına güveniyorlar. Bu yüzden hegemonik iradenin ve planlarının dayatılmasını önlemek için savunma ve saldırı gücümüzü güçlendirmekten başka yol yok, dedi. Selami bu kompleks İran devrim muhafızlarının stratejik füzelerinin bulunduğu önemli bir karşı tesisten biridir ve içinde füze fırlatma sistemleri de bulunuyor, dedi. İran İslam Cumhuriyeti kendi güvenliği konusunda kimseye karşı bir şakası yok ve tehditlerle orantılı caydırıcılık gücünün artırmasına defalarca vurgu yapmıştır. İslami Kalabı rehberi Ayetullah Hamenei de defalarca İslam nizamının caydırıcı güç politikasından amacının uluslararası zorbalıların İran'a saldırıyı akıllarından bile geçirmemesi olduğunu deklare etmiştir. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İran'ın Kum kentinde halkın gerçekleştirdiği ve 19 Dey adı ile anılan kıyamın yıldönümünde yaptığı açıklamada, Saddam rejiminin hava saldırıları karşısında İran'ın acı tecrübesini işaretle, İran'ın o günlerde başkent Tahran ve muhtelif kentlerine füze yağdırdığına, savunmasız ve güçsüz kaldığını hatırlatırken, günümüzde ise İran'ın savunma gücünün gelişini dikkat çekip İran hava sahasını ihlal eden Amerikan İHA'sının düşürmesi ve Amerikan Ayn el-Esed üssünün füzeyle hedef alınması gibi örneklere değindi ve düşmanın bu gerçekler karşısında İran'ın savunma gücü ve kabiliyetlerini hesap yapıp karar alırken dikkate almak zorunda olduğunu vurguladı. Cihani Amerika bir sene önce İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığının derinliğini göstermek için Donald Trump'ın talimatı ile Irak'ta yetkililerinin resmi daveti üzerine Bağdat'a giden Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Şişavi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'e yönelik hain saldırı düzenledi. Devrim muhafızları Amerika'nın bu cinayetine karşılık olarak 8 Ocak'ta 13 adet füze ile Irak'ın batısında yer alan Elanbar vilayetindeki Amerikan Ain el-Esed üssünü 13 hedef aldı. İran'ın bu ezici yanıtı savunma ve caydırıcılık aşılardan güçlü bir ülke olduğunu da ortaya koymuş oluyor. İslami Şura Meclisi üyeleri de Ağustos 2020'de Savunma Sanayi Günü dolayısıyla ortak bir açıklama yaparak İran'ın füze ve savunma gücünü desteklediler. İran'ın savunma gücü bugün caydırıcılık ve tehditlere karşı koymak için taarruz gücü açısından en üst seviyeye ulaşmıştır. Hava ve uzay alanında İran, dünyada İHA imal eden ilk 5 ülke arasında yer alacak kadar ilerlemiştir. Siyaset uzmanı Şabane Niya ise İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyanın en büyük 4. füze gücü sayıldığını belirterek herhangi bir düşmanın İran'a yan bakmadan önce iyi hesap yapıp saldırının fayda ve zararlarını mukayese etmeleri gerektiğini belirtiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Kongre'ye saldırı, Amerika'da iç terörizm simgesi başlığı altında. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan teşvik ve desteğiyle şiddet yanlısı taraftarları Kongre binasına saldırdı. Bu olay bir kez daha Amerika'da iç terörizmin giderek büyümekte ve yayılmakta olduğunu gözler önüne serdi. 6 Ocak tarihinde Kongre'de temsilciler seçiciler kurulunun kullandığı oy sayımını yaparken Donald Trump'ın taraftarları Kongre binasına baskın düzenleyerek birkaç saatliğine Kongre'yi işgal ettiler. Bu durum Amerika'da ve dünyada geniş tepki ve itirazlara yol açtı. Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden bu olaylara gösterdiği tepkide Amerikan başkanı seçilen Biden Kongre binasını basan Amerikan Başkanı Trump'ın destekçileri için iç teröristler ifadesini kullandı. Trump'a tepki gösteren Biden, son 4 yıldır demokrasimizi, anayasamızı, hukukun üstünlüğünü küçük gören bir başkanımız oldu. Baştan beri demokrasimizin kurumlarına topyekün bir saldırı düzenledi dedi. Biden bu açıklaması çok önemli sayılıyor. Çünkü bu açıklamasının iç yüzünde geç kalınmış bir itiraf yatmakta. Biden, Trump'ın silahlı taraftarlarına terörist demesi, Trump'ı aslında iç teröristlerin lideri olarak görmesi anlamına geliyor. Amerika 2001 yılından beri terörizme karşı küresel mücadele bahanesiyle Batı Asya ülkelerine saldırıp Afganistan ve Irak'ta yüz binlerce insanın kanının akmasına yol açtı. Donald Trump da kendi başkanlığı döneminde terörizm ile ilgili çifteli kriterler çerçevesinde hareket edip Amerika'daki iç teröristleri görmezden gelirken özgürlükçü hareketleri terörist olarak nitelendirmek için büyük çaba göstermiş oldu. Bu yaklaşımın bariz örneğini İran'a karşı açıklamalarında görmek mümkün. Trump defalarca İran'ı terörizmin bir numaralı destekçisi olarak nitelemiştir. Buna ilaveten Trump, 3 Ocak 2020'de Irak'ta Amerikan askerlerine ivedi tehlike bahanesiyle Kudüs Gücü Komutanı ve beraberinde bulunanlara yönelik İHA'lı saldırı talimatını verdi. Bu girişim devlet terörü için bariz bir örnek teşkil etmektedir. Bugün ise Trump'ın silahlı taraftarları Kongre binasına saldırmasıyla Joe Biden dahil Amerika'nın üst düzey yetkilileri Amerika'da iç terörizmin kontrolden çıktığını itiraf etmek zorunda kalmış bulunuyor. Amerika'da iç terörizmin kökü düzinelerce yıl öncesine dayanıyor. Amerika'daki aşırıcı ve radikal gruplar ve protestocular şimdiye kadar bazı büyük terör eylemlerine imza atmışlardır. Nitekim 1995 yılında Oklahoma City kentinde federal hükümet binasına federal hükümetin politikalarına karşı olan iç milisler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Aslında Amerika'daki iç terörizmin esas parçalarından birini aşırı sağcı ve muhafazakarlar muhafazakar görüşlere sahip milis grupları teşkil ediyor. Genellikle kendini üstün görüp ırkçılardan oluşan bir grup B kişiler eyalet yönetimlerinin yetkililerinin artmasını istiyorlar. Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde verilere göre aşırı sağcı grupların göçmenlerle dini ve etnik grup azınlıklarına karşı saldırılarını tırmandırmıştır. Amerikalı siyasetçi Pete Buttigieg'in değerlendirmesine göre Amerika, Donald Trump tarafından teşvik edilen milliyetçi, ırkçı beyazların terör saldırılarına maruz kalmıştır. Gururlu çocuklar gibi aşırı sağcı gruplardan oluşan Trump'ın silahlı taraftarları son günlerde bu ülkenin tarihinde eşine rastlanmayan bir olaya imza atarak Kongre binasını işgal ettiler. Bu durum Amerika'da giderek büyümekte olan iç terörizmi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika'nın sansasyonel başkanı Donald Trump'ın taraftarlarının 6 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı seçilen Joe Biden'in onayını engelleme bahanesiyle Amerika Kongresi'ne yönelik şiddetli saldırısı ülke tarihinde bir dönüm noktası ve hatta uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı oldu sevgili dinleyicilerimiz. Biz bugün sohbetimizde bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Amerika'da halkın kongreye yönelik şiddetli saldırısı ve seçim sonuçlarıyla ilgili aslında kendi isyan ve itirazlarını belirtmesi Amerika camiasında ve demokrasisinde nasıl ele alınmalı? Bu konuyla etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Ercan Bey hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Siz de Amerika ile ilgili son günlerde yaşanan bu gelişmeyi ve haberi duydunuz muhakkak. Şimdi böyle bir olay başka ülkede yaşansaydı Amerika müdahale için olanakları seferber etmeye hazırlanırdı sanırım. Bilmiyorum ne kadar katılacaksınız benim bu görüşüme. Nasıl bir yorum yapıyorsunuz bu konuyla ilgili?
Şimdi şöyle tabii Amerika bu tür kargaşalıklar yani kargaşalık gibi gözüken bu görüntüleri birçok ülkede gördük. İşte 2009 yılında İran seçimlerinde gördük, Türkiye'de gördük, 2013 yılında Gürcistan'da gördük, Kırgızistan'da gördük, Ukrayna'da gördük. Birçok ülkede gördük. Genellikle Amerika'nın memnun olmadığı rejimleri değiştirmek için halkı kışkırtarak sokaklara dökmek, meclisleri bastırmak gibi görüntüler de onlar. Ama Amerika'daki bu çok farklı bir şey. Onu ele alacağız. Amerika her türlü yöntemi kullanarak memnun olmadığı rejimleri devirmeye çalışıyordu. Bunu yıllardır gördük. 90 yılından bu yana gördük yani. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra dünya tek kutuplu oldu. Amerika daha fazla at koşturmaya başladı. Daha önce askeri darbelerle rejimleri yıkıyordu. O imkan yoksa onu çok kullandı. Ve sivil toplum örgütleri adı altında çeşitli örgütlenmeleri teşkil etti. Ve onları kullanarak ülkelerdeki rejimleri devirmeye, orada istikrarsızlık yaratmaya olmadı, müdahale etmeye çalıştı. Diyelim Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olduğu gibi çok açık müdahaleler etti. Tabii bu dönem artık kapanıyor. Amerika'da geçen seçim Obama'dan bu yana çok net Amerika'da bir büyük bir çekişmenin olduğunu görüyoruz. Amerika'da büyük bir sıkıntı var. Bunu Amerikancılar görmüyor. Propagandayla bunu başka yöne çekmeye çalışıyorlar. Ama Amerika'da yapısal bir kriz var uzun yıllardır. Artık dünya tek kutuplu gitmiyor. Özellikle Çin'in dünya sahnesine çıkması, büyük bir üretim gücüyle dünya pazarlarını ele geçirmesi, Amerika'nın eskiden çok rahat Avrupa'nın mal sattığı piyasalarda artık Çin malları sesini çıkarıyor. Özellikle Amerika'da bile elinizi neye atsanız Çin'de üretilmiş olduğunu görüyorsunuz. Yani Amerika'da bile Amerikan malı pek kalmadı. O Amerikalılar bile Çin malı kullanıyor. Dolayısıyla Asya ülkelerinin gelişmesi, Çin'in, Rusya'nın tekrar ayağa kalkması, Türkiye'nin, İran'ın bağımsız hareket etmeye başlaması Avrupa'yı ve Amerika'nın pazarlarını daralttı. Başka rakipler çıktı güçlü. Bu Amerika'da işte ekonomik yönden, siyasi yönden kriz yaratıyor. Malum yıkılan, zayıflayan güçler krize düşer. Büyük sıkıntılar içinde debelenir. Amerika bunu yaşıyor. Ben bunu basit bir iki partinin rekabeti olarak görmüyorum. Yani bu iki partinin rekabeti ötesinde bir şey. Amerika'da bir büyük bir değişimin sancıları bunlar. Buyurun.
Peki neyin yansıması olarak bunu görmek lazım acaba Ercan Bey?
Bakın şöyle. Her olayın altında ekonomik nedenler vardır. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani bütün sosyal, siyasal hareketlerin altında ekonomik nedenler vardır. Ekonomik verilere bakmak gerekiyor. Nedir o? 1950'lerde yeni bir dünya düzeni kurulduğunda, dünya savaşından sonra, 45'ten sonra savaştan çıktık. Yeni bir dünya düzeni kuruldu. Bunun hakimi Amerika'ydı. Bu 60'lar 70'lere kadar dünya ticaretinin %50'sini, 40'ını Amerika elinde tutuyordu. Dünya üretiminin. Yani Amerika büyük bir üretim ve ticaret merkeziydi. Dünya ticaretini elinde kontrol ediyordu. Avrupa çökmüştü savaştan. Ve böyle bir düzen vardı. Karşısında zamanla Sovyetler Birliği inşa oldu. Ayrı bir blok olarak. Bu 90'lara kadar iki ülkenin rekabeti halinde sürdü. Yakın zamana kadar bile Amerika'nın dünya ticaretindeki payı %25 civarlarındaydı. Şimdi %20, %19 civarında düşmüş deniliyor. Bunlar uzmanların rakamları. Çok önemli. Yani Amerika şu anda büyük askeri yapısını ancak dünya ticaretinden aldığı %20'lik, %19'luk payla korumaya çalışıyor. Bu imkansız yani. Kendileri de diyor zaten. Biz artık dünyanın jandarması olamayız. İçimize dönelim. İçimizde ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar var. Bunları çözelim. Dışarıya harcadığımız paralar içeriye düşelim. Zaten Trump da böyle gelmişti hatırlarsanız. Demişti ki ben Suriye'den askerimi çekeceğim. Bizim orada ne işimiz var?
Evet.
Irak'ta 8 trilyon dolar para harcadık demişlerdi. Karşılığında ne aldık? Şimdi aynı şekilde Suriye'de. Amerikalılar artık içinize dönelim. Ekonomik, sosyal sorunlarımız var. Bunları çözelim diyorlar. Çünkü Amerika'daki siyasi kanatlaşma da, gruplaşma da bunun üzerine inşa oluyor haliyle.
Evet.
Yani bir taraf diyor ki yine Amerika güçlü. Dünyanın her tarafında gücümüzü gösterelim silahla, sopayla. Geri çekilmeyelim. Geri çekilirsek daha da iflas ederiz. Dolayısıyla daha saldırgan olalım diyen bir kanat var. Kim bunlar? İşte petrol tüccarlarının temsil edildiği, silah fabrikatörlerinin temsil edildiği, sermayesinin temsil edildiği ve Pentagon'dan oluşan bir anlamda derin devlet. Hı hı. Amerikan derin devleti. Bunlar daha saldırgan, daha fütursuz politikalara gitmekten yana. Diğer bir kesim ise Amerika'da iki kesim oluştu. Onlar da dediğim gibi içimize dönelim. İçimizde ciddi sorunlar var. Bunları çözelim. Çözmezsek daha da ifsat edeceğiz. Bunun bütün bedelini halk çekecek. İşte Amerika'da kongre merkezini basanlar bunlar. Yani orada 5.000, 3.000 kişi basmadı. 100.000 kişi deliriyor. 100.000 kişi kongre merkezini bastı. Hı hı. Kongre merkezini basmak çok anlamlıdır. Ciddi bir problemin yansımasıdır. Yani basit bir şey değildir. Ki Amerika'da böyle bir şey bugüne kadar pek görünmemişti. Sokak hareketlerini biliriz. Irkçılık nedeniyle ama evet. Bu ırkçılığın çok ötesinde. Trump'ın iktidarı bırakmama olayı değil. Bakın altında şöyle bir şey yatıyor. Trump dediğim gibi biraz şey yansıtıyordu ya içe dönerimi. Şimdi daha saldırgan bir Biden geldi.
Evet.
Şimdi onları onların gelmesiyle Amerika yine eski politikalarına döneceği için, içeriği unutacak, dışarıya döneceği için, içeride o büyük sıkıntı çekenler işte sokaklara döküldü. Onun öfkesi o. Yani yine mi dışarıyla uğraşacaksınız, yine mi kaynaklar oraya gidecek, yine mi biz içeride sıkıntı çekeceğiz dedim. Mesajı o. Onların şeyi. Bir de şöyle bir şey var. Amerika'da 45 milyon yakın insan ciddi fakirlik içinde. Evet, bunun büyük bir kısmı sokaklarda yaşıyor. Amerika'nın uzun yıllardır hep böyle bir yüzü var.
Yani Hollywood filmlerinde sergilenen o görüntünün tam aksi yaşanmaktadır Amerika'da, öyle mi anlıyoruz?
Tabii. Amerika'nın iki yüzü var hep. Her ülkede vardır bu iki yüz.
Evet.
Bir kenar mahalleler vardır, bir de o cafcaflı, zengin, gösterişli mahalleler.
Aynen.
Amerika'daki o gösterişsiz mahalleler daha feci durumda. Milyonlarca insan sokaklarda kalıyor. Yani o büyük şehirlerin ara sokaklarında insanlar resmen kağıt kutuların içinde yaşıyor. Bu çok feci bir durum. Amerika'da sosyal şey de yok, sistem de yok İran'daki, Türkiye'deki gibi. Böyle yardımlaşma, dayanışma pek yok. Ve çok aşırı bireyci bir toplum. Menfaatçi, çıkarcı bir toplum olmuş. Çünkü dünyayı sömürüp orada yedikleri için hep bunun geleceğini tahmin etmişler. Bu bir yerde kesiliyor ama ve kavga başlıyor. Onun için Amerika'daki sıkıntı kolay kolay etmez. Şöyle şuraya gider Amerika. Artık Amerika'nın dünyadaki prestiji, görüntüsü ciddi olarak sarsıldı zaten. Bu onun evet. Gözkerde geçti. Zaten bölgemizde biz yaşıyoruz, siz biz yaşıyoruz. Türkiye Amerika'ya çoktan da direniyor. Zaten 15 Temmuz'dan beri Amerika'ya resmen res çekti Türkiye. Türkiye daha bağımsız hareket ediyor. Amerika'ya artık takmıyor. Ve Türkiye dünyada ilk defa sahada, İran'da öyle, Amerika ile debelleşiyoruz biz. Savaşıyoruz yani. Suriye sahasında. Suriye'yi bölmek istiyor, Irak'ı bölmek istiyor. Dolayısıyla Amerika'ya dünyada silah çeken ülkeler biziz. Sahada biz mücadele ediyoruz. Ve bunların da Amerika'daki yansımaları var. Dolayısıyla bu olayı ben basit bir iki partinin rekabeti olarak görmüyorum. Böyle görürsek çok yanılırız.
Aynen.
Bakın ileriki yıllarda bu tür olaylar devam edecek Amerika'da. Sosyal olaylar devam edecek. Bu işte çeşitli şekillerde kendini gösterecek bu tepkiler. Çünkü Amerika'da baba kalmadı. Diyelim otomobil şehri Detroit'te çok büyük işsizlik var deniliyor. Sonra son bir korona salgını nedeniyle Amerika'nın halini gördük. Amerika vatandaşına yardım edemiyor. Maske bulamadı.
Evet.
Maske bulamadı. Amerika'da sağlık sisteminin çöktüğü görülüyor. Felaket bir durumdalar. Yani hiç akıllarına gelmemiş böyle salgın bir hastalık çıkarsa biz bu vatandaşlarımıza nasıl hizmet veririz diye düşünmemişler. Hep zengine göre hastaneler, lüks hastaneler, süper hastaneler yapılmış. Bunlar da milyon dolarlık tedaviler. Ama halkın hastalığı basit bir salgında bile maske bulamayan süper devlet. Düşünün yani. Onun için bunu çok gerçekçi yaklaşmak gerekiyor.
Aynen.
Ben kesinlikle Trump'la Biden'ın arasındaki rekabet olarak görmüyorum. Bakın önümüzdeki dönemde buna benzer olayları daha da göreceğiz. Amerika'nın daha da güç kaybettiğini göreceğiz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Amerika'da son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın bu konuda sizlerle paylaşacağız. Programımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Amerikalı bir doktorun Pfizer firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısını aldıktan 3 hafta sonra beyin enfarktüsü geçirerek hayatını kaybetmesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı törende bu orduya bağlı deniz kuvvetlerinin Fars Körfezi kıyılarında yer alan bir füze üssünün hizmete girmesi gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn İslami Hareket Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Halife rejimin Bahreyn halkına dayattığı zulüm ve baskıların Bahreyn'in büyük bir hapishaneye dönüşmesine neden olduğunu belirtti. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bahreyn İslami Hareket Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım yayınladığı bildiride Büyük Bahreyn Hapishanesi'nin suçları sadece siyasi düzene itiraz eden insanlarla dolu küçük hapishanelerden oluştuğunu vurguladı. Bahreyn halkının kendi kaderini belirleme yönündeki seslerinin duyulması gerektiğine dikkat çekilen bildiride halkın seçim hakkına saygı duyulmadan hakim düzenin meşru olamayacağı kaydedildi. Bahreyn 2011'den itibaren halkın dikte halife rejimine karşı protesto gösterileri ve yoğun eleştirilerine sahne olmuştur.
İtilat gazetesinde Amerika'da koronavirüs vaka sayısının 22 milyonu geçerken son bir günde 4100 kişinin bu hastalık yüzünden hayatını kaybetmesi, Irak'ın Haşişabi hareketinin Amerika'nın terörist başkanı Donald Trump hakkında çıkarılan tutuklama kararını cesurca bir karar nitelemesi gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde İran Kuzey Bölgesi Demiryolu Genel Müdürü Hüseyin Veled'in İran'ın demiryolu üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihracatının arttığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Kuzey Bölgesi Demiryolu Genel Müdürü Hüseyin Veled'i Azerbaycan'a Astara demiryolu ile ihracatın bir önceki yıla göre %70 arttığını söyledi. Veled'i yaptığı açıklamada yılın başından bu yana Astara Demiryolu ile toplam 159.229 ton ürün ihracatı gerçekleştiğini, bu rakamın geçen sene aynı dönemde 93.751 ton olduğunu ve rakamın bu sene %70 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Veled'i bu dönem içinde bu hat üzerinde toplam 284.872 ton ürün taşındığını, bu rakamın bir önceki yıl 264.737 olduğunu ve bu seneki rakamın bir önceki yıla göre %8 artış gösterdiğini belirtti. Bu dönem içinde 114.240 ton ürünün Astara Demiryolu ile ülkeye girdiğini ifade eden Veled'i bu hat üzerinden 11.000 ton ürünün de transit yapıldığını söyledi.
Hemşeri gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi'nin Batı'nın Bercam Anlaşması'na yönelik tutumuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, Avrupalı liderlerin İran İslam Cumhuriyeti nizamının halka dayanan bir nizam olmasını tahammül edemediklerini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, İran'da Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP'te Avrupa Birliği Troika'sının haddinden fazla taleplerine nasıl karşı koyulduğu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Onlar şeytanlık yapmaktan el çekmediler, söz verdiler fakat yerine getirmediler. Harrazi, İran ve Avrupa'nın ilişkilerini geliştirmek için birçok çalışma yürüttüklerini fakat herhangi bir büyük gelişme meydana gelmediğini ve Avrupalılar İran'da daimi olarak tutunamadıklarını vurguladı. Avrupalıların geçmişte de yatırım yapmak, iktisadi işbirliği yürütmek ve ciddi işler yapmak için İran'a gelmediklerini kaydeden Harrazi, İran ve Avrupa arasındaki ihtilafların köklü olduğunu, bu ihtilafların köklerinin İran İslam Cumhuriyeti nizamı ve milletinin bağımsızlık ruhuna uzandığını ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstüde Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Karabağ'la ilgili son gelişmelerin çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a istifa baskılarının artması,
Kazakistan'ın bölünme meselesinin geniş çapta gündeme gelmesi,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Orta Asya ve Güney Kafkasya bölgelerinde yine önceki haftalarda olduğu gibi sıcak gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin her biri bölgenin şimdiki durumu ve geleceğine yönelik önemli gelişmelere gebe olduğu anlaşılıyor.
Bilindiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın Rusya arabuluculuğu ile imzaladıkları 10 maddelik barış anlaşmasından sonra Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altında bulunan topraklarının büyük bir bölümünü Bakü'ye geri vermek zorunda kaldı. Ancak anlaşmanın ardından Ermenistan halkı Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için baskı uygulamaya başladı. Ve bu baskı halen devam ederek artıyor. Ermenistan halkının baskıları 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması imzalandıktan bir gün sonra yani 11 Kasım 2020'de başladı ve aralıksız sürüyor. Bu yüzden siyaset meseleleri uzmanları Ermenistan'da erken seçime gidilse bile şimdiki Başbakan Nikol Paşinyan'ın iktidarını sürdürmek için artık hiçbir şansı olmadığını kaydediyor.
2018 yılında başbakanlık koltuğunu ele geçiren ve o sıralarda 44 yaşında olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başbakanlık koltuğunu Ermeni halkının sadece 2 hafta süren hükümet karşıtı protesto eylemlerinden sonra elde etmeye başarmıştı. Bu arada 2018 ila 2020 yılları arasında Ermenistan'da yaşanan gelişmelerin hepsi bu genç Ermeni politikacının inançlarıyla örtüştüğü ve şimdiye kadar öyle olduğu belirtilmelidir. Örneğin Paşinyan şöyle diyordu. Ermenistan kendini Dağlık Karabağ bölgesi için harcamamalı. Asıl Karabağ Ermenistan'a feda edilmelidir.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu gibi sloganları gündeme getirmekle beraber Ülkesine geniş çaplı mali fesatla mücadele sloganını da ön plana çıkardı ve en başta Ermenistan devletinde üst düzey mevkilerde bulunan ve rüşvet almakla suçlanan çok sayıda yetkiliyi tespit ederek tutuklattı. Söz konusu yetkililerin önemli bir bölümü Dağlı Karabağ bölgesindendi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu konuyu bahane ederek başta muhalifleri olmak üzere Karabağ'da siyasi iktidarın başında bulunan çok sayıda Karabağlı muhalifini tasfiye ederek kendisine bağlı yetkilileri iş başına getirdi. Başkent Erivan'da da Karabağ kökenli yetkililerin önemli bir bölümü tasfiye edildi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu uygulamaları ise Ermenistan'da ve özellikle Karabağ Ermenileri arasında ciddi kuşkuları uyandırdı. Ancak Ermenistan halkının %85 kadarını Paşinyan'a verdiği destek genç politikacıya her türlü itiraz ve tepki yolunu kapatmıştı. Bu arada Başbakan Paşinyan medya üzerinden bir dizi alışılmadık sloganları gündeme getirerek dikkatleri üzerine çekmeye başardı.
Paşinyan bir süre Ermenistan'ı yönettikten sonra genç politikacının politikaları Batı eğilimli olduğu anlaşıldı. Nitekim önemli bakanlıklara atadığı kişilerin de Amerika Siyonizm temelli George Soros müessesi tarafından eğitilen kişiler olduğu ortaya çıktı. Bu arada Rusya yönetimi de bir dizi belgeyi yayımlayarak Paşinyan'ın Amerika'ya bağımlı biri olduğunu ifşa etti. Bu doğrultuda Rus uzmanlar Paşinyan'ın Ermenistan'da ne gibi rol ifa ettiğini ifşa ederek Ermenistan halkını başbakanları hakkında bilgilendirmeye başladılar.
Kuşkusuz bölgede herhangi bir ülkede Amerika'ya bağımlı birinin lider olarak iş başına bulunması en başta bölge için tehlike arz eden bir durumdur. Zira Amerika terör devletinin bu tür liderlere verdiği ilk emir savaş başlatmak ve böylece kendi silahlarını çıkan savaş çerçevesinde pazarlamak ve ayrıca bazı siyasi hedeflerine ulaşmaktır. Ancak şimdi Ermenistan'da başbakana verilen özel yetkilere bakıldığında Nikol Paşinyan'ın iktidarın başından alınması pek de kolay bir iş olmadığı anlaşılıyor. Bu arada Ermeni halkın her gün gerçekleşen protesto eylemleri yüzünden Paşinyan erken seçime gidilmesini kabul ettiği belirtildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook sayfasında bir açıklama yaparak 2021 yılında erken seçime gitmeye hazır olduğunu belirtti. Paşinyan ayrıca siyasi teşekkülleri istişareye çağırarak Ermenistan'ın siyasi kaderi ve lideri Ermeni halkının ifade özgürlüğüyle belirleneceğini ve kendisi başbakan olarak bunun güvencesi olduğunu ileri sürdü. Başbakan Paşinyan bundan önce de Ermenistan televizyon kanalına verdiği demeçte, bundan önce çeşitli siyasi kanatların temsilcileriyle erken seçim meselesini görüştüğünü fakat bu seçimlerin ne zaman yapılacağı netlik kazanmadığını belirtmişti.
Bu konuda bölge uzmanları çeşitli yorumlarda bulunuyor. Örneğin Toplu Güvenlik Anlaşması Paktı Kafkasya Masası Başkanı Vladimir Yusiyev Rusya medyasına yaptığı açıklamada şöyle diyor. Paşinyan karşı taraflara taviz vermeye hazırlanıyor. Rus uzman şöyle ekliyor. Bence Paşinyan'ın bu hareketi daha çok bir taktiktir. Zira Ermenistan'da sıkı yönetim hala kaldırılmadı ve bu ülkede sıkı yönetim uygulandığı sürece siz Milli Meclis için erken seçim tarihinden söz edemezsiniz.
Aslında Rus uzman Yusiyev'in bu sözleri Başbakan Paşinyan'ın bu açıklamasıyla zaman satın almaya ve böylece Ermenistan Milli Meclisi için erken seçim tarihini 9 veya 10 ay ertelemeye çalıştığını gösteriyor. Bu bağlamda Rus uzman Ivan Konovalov şöyle diyor. Eğer Paşinyan şimdi erken seçime gidecek olursa zafer kazanmak için hiçbir şansı yoktur.
Şimdi son günlerde Orta Asya medyasında geniş yankı bulan bir başka sıcak konuya, yani Kazakistan'ın bölünme meselesine geçiyoruz. Aslında bu konu, yani Kazakistan'ın bölünme konusu yeniden gündeme geldiği belirtilmelidir. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, ülkesinin toprak bütünlüğüne göz diken entrikacı kesimlere karşı ciddi tepki verilmesinden söz etti. Kazakistan'ın milli çıkarlarının korunmasına vurgu yapan Kazak lider, ülkesinin toprak bütünlüğüne göz diken ve iyi komşuluk temellerini ilişkileri eleştirenlere karşı direnmek gerektiğini vurguladı.
Gerçi Tokayev herhangi bir ülkenin adını dile getirmedi. Fakat Rusya'yı kastettiği her halinden belliydi. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2014'te öğrencilerle görüşmesinde Kazakistan'da ulusalcılığın tırmanması, şimdilik Nazarbayev'in caydırıcılığı söz konusu olmasına rağmen Ukrayna senaryosunun tekrarlanmasına sebep olmaz mı yönünde kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapta Kazak kamuoyunu kaygılandırdı. Putin bu soruya verdiği cevapta ilk önce Nazarbayev'in kişiliğinden söz ederek şöyle dedi: Nazarbayev harikulade bir iş yaptı ve ülkesinin topraklarına tarih boyunca egemen olmayan bir devlet inşa etti.
Gerçekte Rusya lideri Putin bu sözleriyle dolaylı olarak Kazakistan'ın hiçbir zaman bir ülke olarak var olmadığını telkin etmek istedi. Ancak Kazak ulusalcılar Rusya lideri Putin'in onları devletsiz ve hakimiyetsiz olan bir millet şeklinde değerlendirmesinden rahatsız olup tepki gösterdi. Putin'in bu sözleri aynı zamanda Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i de rahatsız etti. Bilindiği üzere Kuzey Kazakistan eyaleti Rusya ile Kazakistan arasında ihtilaf konusu olan bir bölgedir. Rusya yaklaşık 100 bin kilometre kare yüz ölçümü ve 600 bin nüfusu olan bu bölgenin üzerinde mülkiyet hakkı iddia ediyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülten isimli seri sohbetimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülten isimli seri sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerine geçemez.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız. Sohbetimizin devamında beyin hasarları hakkında konuşacağız.
Beyin hemorajisi, beyin içi ve etrafındaki kanamalara denir. Beyin kanaması, yaşayan kişilerin çoğunda beyin krizi ve inme gibi durumlar görülür. Beyin krizlerinin %10'u hemorajik olarak değerlendirilir. Beyin hemorajisi veya kanaması aslında bir tür beyin krizi sayılmaktadır. Kanama ise beyindeki damarların yırtılması ve delinmesi sonucu ortaya çıkar. Lokal kanamalar ile sonuçlanır. Bu kanama beyin hücrelerini yok eder.
Beyin darbe alması sonucu ortaya çıkan kanamada akmaya başlayan kan, beyin dokularını tetikler ve ödeme yol açar. Bu duruma beyin ödemi denir. Böylece kan hematom denen bir kitle haline toplanır. Bu durum çevre beyin dokularına yönelik baskıyı arttırır ve kan akışını azaltıp beyin hücrelerini yok eder. Beyin içindeki kanama beyin ile kabuğu arasında birikebilir veya beyindeki farklı bölümlerin arasında kafatası ve beyin zarı arasına toplanabilir.
Beyin kanamasının farklı nedenleri olabilir. Beyin travması, yüksek tansiyon, beyin anevrizması ve benzeri durumlar bu hastalığın yaygın nedenlerinden biridir. 50 yaşın altında olan kişilerde beyin kanamasının önemli ve yaygın nedenlerinden biri de beyin darbesidir. Ayrıca yüksek tansiyonda uzun süreli devam ederse beyindeki damarları yıpratıp zayıflatabilir. Beyin anevrizması ise damarların ödem yapmasına ve şişmesine yol açan damarların zayıflaması durumudur. Anevrizma durumu yaşayan bir damar yırtılıp sonuçta beyin krizine yol açabilir.
Kan damarları bozuklukları veya deforme olmaları beyin kanamasının diğer kanama nedenidir. Beyin etrafındaki kan damarlarındaki zafiyet doğuştan itibaren görülebilen bir durumdur. Tabii ki ileri bir seviyeye taşınırsa belirtileri de ortaya çıkar. Amiloid anjiyopati ise damar duvarlarında görülen bir bozukluktur. Kimi zaman yaşın ilerlemesi ve tansiyon artması ile ortaya çıkar. Bu durum büyük bir hemorajiden önce küçük ve aniden kanamaları tetikleyebilir. Ayrıca hemofili ve orak hücre anemisi de kan plaketlerinin azalmasına yol açar. Karaciğer ve beyin tümörü hastalıkları da bir diğer beyin kanama sebeplerindendir.
Serebral veya beyin kanamasının semptomları değişebilir. Bu semptomlar kanamanın yerine kanamanın şiddetine ve doku hasarının miktarına bağlıdır. Beyin kanaması belirtileri aniden veya zamanla ortaya çıkabilir. Semptomlardan herhangi birini yaşarsanız beyin kanaması söz konusu olabilir. Bu durum tehdit edici ve acil servise gitmeyi gerektirebilir. Şiddetli ani baş ağrısı, benzeri görülmemiş nöbetler, kol veya bacakta güçsüzlük, bulantı veya kusma, bilinç kaybı, uyuşukluk, görüşte değişiklik, karıncalanma veya uyuşma, konuşmada veya konuşmayı anlamada zorluk çekme, yutma güçlüğü, yazmada zorluk veya okumada zorluk çekme, el titremesi gibi ince hareket becerileri kaybı, koordinasyon kaybı, denge kaybı, anormal tat alma duyusu, bilinç kaybı bu belirtiler arasındadır.
Doktorunuz semptomlarınıza göre beynin hangi bölümünün etkilendiğini belirleyebilir. Bir doktor herhangi bir felç türünden şüphelenirse acil değerlendirme gereklidir. Genel olarak bilgisayar yardımlı tarama ve MR veya manyetik rezonans görüntüleme taraması gibi bir radyolojik inceleme bu durum için gereklidir. Serebral kanamanın tedavisi kanamanın yeri, nedeni ve kapsamına bağlıdır. Şişliği azaltmak ve kanamayı önlemek için beyin kanaması ameliyatı gerekebilir. Bazı ilaçlar da reçete edilebilir.
Hastanın beyin kanamasına nasıl tepki vereceği kanama miktarına ve beyin ödeminin derecesine bağlıdır. Bazı hastalar beyin kanamasından sonra tamamen iyileşebilir. Serebral kanamanın olası yan etkileri arasında inme, beyin fonksiyonlarının kaybı veya ilaç veya tedavilerden kaynaklanan yan etkiler bulunur. Ayrıca ölüm olasılığı vardır ve acil tıbbi tedaviye rağmen bu durum meydana gelebilir. Çoğu beyin kanaması belirli risk faktörleriyle ilişkili olduğundan beyin kanaması riskini en aza indirebiliriz. Bu yüzden yüksek tansiyonu tedavi etmeye çalışın. Araştırmalar beyin kanaması olan hastaların %80'inin yüksek tansiyon geçmişi olduğunu göstermektedir. Yapabileceğiniz en önemli şey yüksek tansiyonunuzu diyet, egzersiz ve ilaçla kontrol etmektir.
Ayrıca sigara ve uyuşturucu kullanmamak, dikkatli araç kullanmak, emniyet kemeri ve kask takmak beyin kanamasını önlemenin yollarıdır. Anevrizma gibi anormallikler yaşamışsanız beyin kanaması ameliyatı gelecekteki kanamayı önlemeye yardımcı olabilir. Varfarin ilacı kullanırken dikkatli olun. Kumadin olarak da bilinen bu ilacı alıyorsanız kan seviyenizi doğru olduğundan emin olmak için doktorunuza düzenli olarak başvurun.
Beyin atrofisi veya küçülmesi zamanla beyin hücrelerinin ilerleyici kaybına yol açan başka bir beyin hastalığıdır. Serebral atrofi tüm beyinde meydana gelebilir veya beynin yalnızca bir bölümünü etkileyerek beyin dokusunda hacim kaybına ve sinir hücresi işlevinde bozulmaya yol açabilir. Altta yatan nedene bağlı olarak serebral atrofi çok yavaş veya çok hızlı ilerleyebilir. Atrofi yaşamı tehdit edebilir. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur. Serebral atrofiyi tedavi etmek için doktor hastalığın belirti ve semptomlarını tedavi etmeye odaklanır.
Nöbetler veya bilinç kaybı gibi şiddetli serebral atrofi semptomları yaşarsanız hemen bir doktora görülmelisiniz. Serebral atrofiye birçok beyin hastalığı, beyin hasarı veya beyin enfeksiyonu neden olabilir. Beyin hücresi ölümü, felç, travma, beyin hasarının bir sonucu olarak meydana gelebilir. Serebral atrofi çeşitli genetik veya ilerleyici bozukluklardan kaynaklanabilir. Alzheimer hastalığı, serebral felç, demans veya akıl kaybı, Huntington hastalığı, lökodistrofi, multiple skleroz, Niemann-Pick hastalığı tetikleyebilir. Serebral atrofi ayrıca AIDS, ensefalit ve sifilis gibi beyin enfeksiyonlarından da kaynaklanabilir.
Bir dizi risk faktörü beyin atrofisi gelişme riskini artırır. Tabii bu faktörlere sahip tüm insanların mutlaka beyin atrofisi yaşayacağı anlamına gelmez. Beyin küçülmesi için bu risk faktörleri arasında yaşlanma, beyin hasarı, ailede Alzheimer hastalığı geçmişi, Huntington hastalığı veya benzer nörolojik bozukluklar, MS gibi otoimmün bozuklukların genetik olarak var olması ve kafa travması yer alır.
Serebral atrofi semptomları genel olabilir, tüm beyni etkileyebilir veya lokalize olabilir ve beynin yalnızca bir bölümünü etkileyebilir. Genel semptomlar arasında hafıza sorunları veya kişilik değişiklikleri durumlarından olan bunama yer alır. Lokal semptomlar arasında nöbetler, konuşma bozuklukları, görme veya organların hareketinde sorunlar bulunur. Bazı durumlarda serebral atrofi yaşamı tehdit edebilir. Siz veya bir yakınınız tehdit edici, mantıksız veya intihar davranışları, bayılma veya tetikleyici durumlara yanıt vermeme gibi bilinç veya öz farkındalık değişiklikleri dahil olmak üzere kendinizi veya başkalarını tehlikeye atan davranışlarda bulunduğu zaman hemen doktora başvurun. Zihinsel durumlardaki bir değişiklik veya kafa karışıklığı, sayıklama, uyuşukluk, halüsinasyonlar, nöbetler, görmede ani değişiklik, görme kaybı veya göz ağrısı gibi ani değişiklikleri derhal bir doktora bildirmelisiniz.
Serebral atrofinin tedavisi yoktur. Beyin hücrelerini yok olması daimi hasara yol açar. Serebral atrofinin tedavisi çerçevesinde serebral atrofinin belirti ve simptomları kontrol edilmeye çalışılır. Serebral atrofiye bağlı demans simptomlarının tedavisi ilaç kullanımını ve ilaçsız tedavileri içerir. Vücudun mineraller üzerinde ve beyin sinyalleri kontrol etmede etkili olan ilaçlar veya bilişsel bozuklukların semptomlarını tedavi eden ilaçlar bazen Alzheimer hastalığı için ilaç olarak kullanılır. Performansı ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini geliştirmek için fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve hastanın desteklenmesi diğer terapötik önlemlerdir. Serebral atrofinin diğer semptomları ilaç veya diğer terapi yöntemleriyle tedavi edilebilir.
Serebral atrofi semptomlarını iyileştirmenin veya serebral atrofinin ilerlemesini yavaşlamanın en iyi yolu dinamik bir yaşam tarzı ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Bu çerçevede meyve ve sebzeler ve antioksidanlar açısından zengin besin kaynaklarını kapsayan dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve zihinsel aktivitelerin arttırılması şarttır. Bazı tamamlayıcı tedaviler beyin atrofisine karşı direnmekte yardımcı olabilir. Bunlar arasında masaj terapisi, diyet takviyeleri, bitkisel ilaçlar, çaylar ve benzeri ürünler ve yoga örnek gösterilebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 54. bölümünün sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala insanoğluna akıl gövherini vermiş ve böylece onu diğer mahluklardan üstün kılmıştır. İnsanın bu iç sermayesinin önemi itibariyle her insan aklını geliştirmeyi ve yüceltmeyi hedef edinmeli ve kendini bu silahla donatarak aklı ziyan eden etkenlerden kaçınmalı, böylece insan olmanın en şerefli gövherini korumalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve rivayetlerde akıl yani düşünce ve gönül yani kalpten ruhun en önemli parçaları şeklinde söz edilmiş ve bu iki nesnenin temiz ve sağlıklı tutulması ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu buyurmuştur. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur: akıl, bilim ve tecrübe ile gelişen bir içgüdüdür. İnsan aklı, şarap içmenin sonucu olan sarhoşluk yüzünden veya günah işlemenin sonucunda zayıflar ve yok olmaya yüz tutar. Bu yüzden insan kendi içindeki insaniyet mertebesini geliştirmek için en başta aklının heba olmasını önlemeye çalışmalıdır. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Akıllı insan kendini servet sarhoşluğu, güç sarhoşluğu, ilim sarhoşluğu, methedilme sarhoşluğu ve gençlik sarhoşluğundan korur. Zira bunların her biri kötülük kokar ve akla zarar verir ve metaneti etkiler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.